şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Разделяем универсальные демократические принципы, принятые.
What's important to understand is that not everyone will feel.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali radyomuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Rusya'nın saygın gazetelerinden Kommersant, Moskova ve Ankara'nın Türk akımı doğalgaz boru hattı projesi için yürüttüğü görüşmelerde sonbaharda ilerleme sağlanabileceğini yazdı. Yeni hükümet ve Putin-Erdoğan zirvesi de sonbaharda bekleniyor. Türk akımı çerçevesinde bu gelişmeler yaşanırken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da bir Orta Doğu turu içerisinde. Doha'da bir zirve olacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Kerry ile bir araya gelecek. Kerry de Mısır'da idi ve Amerika'nın Sisi'ye desteğinin devam edeceğini söyledi. Değerli dinleyiciler, biz programımızın ikinci bölümünde Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu uzmanlarından Kerim Has ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Orta Doğu seyahatini ve Orta Doğu'daki temaslarının, diplomatik temaslarının nasıl yorumlanacağını, ne anlama geldiğini konuşacağız. İran'la nükleer anlaşmanın ardından yoğun bir Orta Doğu diplomatisi gelişmiş durumda. Amerikalılar da Ruslar da bölgede peş peşe görüşmeler yapıyorlar. Suriye'de bir savaş uçağı Türkiye sınırı yakınlarında düştü. Suriye ordusuna ait bir uçak Eriha semtinde pazar alanına düştü. Sputnik'e bilgi veren kaynaklar en az 25 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtiyor. Bu arada Suriye'de savaşmaları için yetiştirilen Eğit Donat kapsamında yetiştirilenler Nusra'nın eline geçti. Kaide'nin Suriye kolu El Nusra, Türkiye'de ABD'nin Eğit Donat'ından geçtikten sonra Suriye'de esir aldığı Türkmenlerin videosunu yayınladı. Bir anlamda alay ediyor. Ankara'da İncirli'ye ortak arıyor. IŞİD'e karşı Birleşik Arap Emirlikleri kadın Suudi Arabistan erkek pilotlarıyla katılmış. Savaşa Ürdün pilotu esir düşürülüp öldürülmüştü. Foreign Policy'den David Kenner, Antep'ten geçtiği Türkiye savaşa gidiyor başlıklı bir yazısında silahlı grupların Ankara'dan destek beklediklerini dile getirdi. Ankara'da toplanan 2. Dünya Kırım Tatar Kongresi Rusya-Türkiye ilişkilerinde bir gerginliğe yol açtı. Tatar Kongresi'nde bir Müslüman taburu kurulacağı haberi de geldi. Ukrayna'ya bağlı kalan Kırım Tatar lideri Mustafa Cemil Kırımoğlu, Kırım Özerk Tatar Cumhuriyeti kurulacak dedi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Kırım-Tatar ilişkilerinden sorumlu yetkilisi Kırımlıoğlu, Kiev yönetiminde Müslüman askerlerden oluşan bir tabur kurma kararı aldı. Ankara'daki bu toplantıya Kırım'dan tepki geldi. Putin'in atadığı Kırım Başsavcısı Natalya Poklonskaya Ankara'yı eleştirdi. Kırım-Tatarlarının sorunları varsa bunları bizim çözmemiz gerekir. Afrika halklarının sorunlarını Kırım'da tartışmıyoruz dedi. Böyle bir gerilim söz konusu. Molla Ömer'in zehirlendiği haberi geldi. 2 yıl önce öldüğü ortaya çıkan Taliban lideri Molla Ömer'i, Halefi Molla Mansur'un zehirlediği öne sürülüyor. Mahas Fedai grubu sözcüsü Kari Hamza, Ömer hastalandığında Mansur Dubai'de zehirli ilaç getirtti. Ömer ilaçları kullanmasından 3 gün sonra öldü dedi. Bu arada Taliban'dan Molla Mansur'un yeni lider olmadığı açıklaması da geldi. Birleşik Devletler'de başkanlık yarışı için adaylar arasında rekabet kızışıyor. Joe Biden Clinton'a rakip olmaya hazırlanıyor. İsrail'de aşırılıkçı Yahudi şiddetine karşı dev gösteri yapıldı. Batı Şeria'da evi kundaklanan Filistinli ailenin 18 aylık bebeğinin yanarak ölmesi ve Kudüs'teki onur yürüyüşünde biri dün ölen 6 kişinin bıçaklandığı saldırının ardından binlerce kişi aşırılıkçı Yahudi şiddetini protesto etti. Devlet Bakanı Reuven Rivlin nefret ve şiddet alevleri ülkemizi sardı dedi. Tel Aviv'de konuşan Shimon Peres de İsrail'in Araplarına karşı halkı kışkırtanlar kiliselerin ve camilerin kundaklanmasına, gecenin ortasında bir bebeğin yakılmasına şaşırmasın. Yahudi terörizmi demokrasimizin altını oyuyor dedi. Enerji Bakanı Yuval Steintis de yuhalandı. Hayfa'da Başbakan Benjamin Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericiler, devlet destekli terörizm ve homofobi ile ırkçılık aynı türden suçlar pankartlarını taşıdı. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Kerim Has ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Orta Doğu gezilerini konuşacağız. Ancak ondan önce kısa bir müzik arası.
Душа моя поет, душа играет в трубы, но сердце иногда грызет глухая грусть. Я вспоминаю твои глаза.
чахну без тебя, я чахну, ну и пусть. Ночь в подъезд, ты и я, луна во тьме тонула над тем кварталом, где полным-полно шпаны, прощай, любовь. Куда ты упорхнула, ты скрылась от меня в другой район страны. Возможно, ты на островах, где пальмы растут в золотых песках, морской волной поет прибой. Но не там счастье, ангел мой. Пройдет какой-то срок, тебя я позабуду, улыбку и глаза забуду навсегда. Увидеть бы тебя в последний раз, но чудо, увы, напрасно ждать. Пора чудес прошла, пора чудес прошла. Прошла пора героя, прошла пора цариц, волшебниц и богинь. Мне грустно и легко, иллюзии я не строю. И снова сквозь туман я вижу небо си, и я смеюсь в лучах весны и раздаю девушкам цветы. Но если ты была со мной, я бы дарил их тебе одной. Возможно, ты на островах, где пальмы растут в золотых песках, морской волной поет прибой. Но не там счастье, ангел мой. Нет, не там счастье, ангел мой.
Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde, ilk bölümde de belirttiğimiz gibi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Orta Doğu gezisini konuşacağız. Konuğumuz Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu uzmanlarından Kerim Has olacak. Hoş geldiniz Kerim Hocam.
Hoş bulduk Ali Bey, iyi yayınlar.
Sağ olun, çok teşekkür ediyorum hocam. İran'ın nükleer anlaşmasından sonra Orta Doğu'da hayli hareketli bir diplomatik trafik var. Kerry de oralarda dolaşıyor. Mısır'da idi, evet, Sisi'ye askeri destek sözünü yeniledi. Doha'da bir zirve olacak. Ayrıca Lavrov'un da temasları var. Sanıyorum hem zamanlama açısından hem Orta Doğu'daki son durum açısından hayli önemli temaslar bunlar. Rusya uzun süre sonra ilk defa çok yoğun bir temas trafiği içerisinde görülüyor. Belki Ukrayna'daki yoğunluk biraz geri mi bıraktırmıştır Rusya'yı, bilemiyorum. Siz nasıl bakıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz Lavrov'un bu seyahatini?
Evet, tabii sizin de belirttiğiniz gibi 14 Temmuz'da İran'la varılan nükleer anlaşma bölgede çeşitli ittifaklar, yeni ittifaklara kapı aralıyor. Bu noktada tabii İran'ın batıyla yakınlaşma süreci henüz tabii belirsizliğini korurken bir taraftan bölgedeki diğer aktörler de tabii pozisyonlarını belirlemeye çalışıyorlar. Bu noktada İran'ın uluslararası sisteme tekrardan entegrasyonu, özellikle biliyorsunuz İran'ı hem enerji bağlamında hem jeopolitik rekabet bağlamında tehdit olarak gören özellikle Körfez ülkeleri, bunlar tabii daha çok Sünni bloktan oluşuyor. Yönetimde daha çok Sünni iktidar iş başında olduğu için. Dolayısıyla bunlar da kendilerine göre bir pozisyon almak durumundalar. Netice itibariyle Rusya'da diğer açıdan bakıldığında İran'ın uluslararası sisteme hem enerji bağlamında hem siyasi ve bölgesel ilişkiler bağlamında entegrasyonuyla İran'la ilişkilerini farklı bir düzleme oturtma gayretinde. Bu açıdan Rusya'nın da bir Orta Doğu ve Körfez bölgesinde özellikle bir dengeleme ihtiyacı gözettiğini düşünüyorum. Özellikle İran ve Körfez işbirliği ülkeleri arasında bir denge gözetmeye çalışıyor. Bu açıdan bu ziyaret, Lavrov'un ziyareti hemen nükleer anlaşma sonrasında, iki hafta sonrasında hemen gerçekleşmesi açısından önemli. Bu noktada özellikle Katar'a ziyareti. Biliyorsunuz burada bugün itibariyle Katar emiri Şeyh Tani ile görüşmüş durumda. Daha çok baktığımızda hangi konular görüşüldü veya hangi konular müzakere edilecek aslında buradan da söz konusu husus açığa çıkıyor. Katar'la Rusya ikili ilişkilerinden ziyade daha çok bölgesel konular ön plana çıkacak bu görüşmelerde. Hem Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Katar emiri ile görüşmesinde hem de dediğiniz gibi sizin de belirttiğiniz gibi oradaki Doha'da yine ikili görüşmeler, farklı dışişleri bakanları, farklı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla yapılacak olan ikili ve üçlü görüşmelerle daha çok bölgesel sorunlar ön plana çıkacak. Burada ilk planda Suriye meselesi de yeni bir çözüm belki olmasa da yeni bir söylem geliştirilmeye çalışılıyor. Yine uluslararası terörizm, genel bağlamda uluslararası terörizm belki ama özelde IŞİD tehdidi daha çok gündemde, ikinci planda. Ve üçüncü olarak da dediğim gibi İran meselesi. İran'ın Batı ile vardığı nükleer anlaşma, daha doğrusu Batı ve Çin-Rusya ikilisiyle vardığı nükleer anlaşma sonrası ortaya çıkacak denklemde Suudi Arabistan gibi, Kuveyt, Katar gibi ülkelerin ne şekilde diğer aktörlerle, diğer küresel güçlerle ilişkilerini tanımlayacağıyla alakalı görüşmeler gerçekleşecek. Bu noktada baktığımızda Suriye meselesinde özellikle Moskova'nın açıkçası hem son dönemde içerideki muhalefetle, Suriye'nin içindeki muhalefetle hem de dışarıdaki muhalefetle diyaloğunu geliştirmeye çalıştığını görüyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylar itibariyle, bu yıl itibariyle Moskova'da iki tane Suriye hakkında muhalif ve iktidar temsilcilerinin katıldığı toplantılar gerçekleşmişti. Netice itibariyle prensipler, Moskova prensipleri kabul edilmişti. Belki dediğim gibi bunlar çok sahada şu an itibariyle kabul görmeyebilir ancak bir manada Suriye'de belki Esed'in de kısa vadede gitmesi mümkün değil, mümkün gözükmüyor ancak geçiş hükümetinin kurulması veya muhaliflerle iktidar arasında bir şekilde diyaloğun ortaya çıkarılması, diyaloğun yürürlüğe girmesi Suriye'deki iç savaşın sonlandırılması noktasında her halükarda olumlu bir adım olacaktır. Bu açıdan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Suriye Muhalif Devrimci Güçler Koalisyonu eski lideri Muazzez Hatip'le görüşmesi bu açıdan önemli. Zira bu muhalif çatı örgütü Moskova'daki toplantılara katılmamıştı. İki toplantıda da yer almamıştı. Bu açıdan Rusya'nın muhalif çatı örgütlerle daha önceki toplantılara katılmamış muhalif Suriyeli muhalif çatı örgütlerle tekrardan diyaloğa geçmesi bence olumlu bir adım. Öte yandan baktığımızda yine Lavrov'un Hamas lideri Halit Meşal'le görüşme yaptığını biliyoruz. Görüşme gerçekleştirdi. Burada da daha çok Filistin meselesi ön plana çıkmış durumda. Filistin meselesi de biliyorsunuz Arapların özellikle ve netice itibariyle bütün dünyanın belki üzerinde durduğu bir konu ama özellikle Arapların ise daha fazla ciddiyetle çözülmesi noktasında üzerinde durdukları bir konu. Burada da Hamas'ın son dönemde biliyorsunuz yine İran'la yakınlaşması söz konusuydu. Rusya'nın burada da bir ön hamle yaparak belki Arap dünyası Körfez İşbirliği ülkelerine yönelik bir manada çözüme yönelik adım atması, çözüme yönelik söylemler geliştirmesi olumlu yansıyacaktır ilişkilerine Körfez ülkeleriyle. Dolayısıyla İran bağlamında da baktığımızda şöyle bir durum gözüküyor. Özellikle İran'ın biliyorsunuz enerji, uluslararası enerji denklemine tekrardan girmesi petrol üretiminde lider sıralarda yer alan Suudi Arabistan'ı rahatsız etmiş durumda. Yine jeopolitik rekabet açısından da rahatsız edici boyutlara varmıştı. Biliyorsunuz yine Mayıs ayında Obama'nın Camp David'de gerçekleştirdiği görüşmede Körfez İşbirliği ülkeleri liderleri hepsi katılmamışlardı, bir tepki koymuşlardı Amerika Birleşik Devletleri'ne de. Bu manada bir gerginlik söz konusu. Rusya tabii bunu da nükleer anlaşma sonrası tabii İran'ın batıya yöneliminde belki Moskova'yı bir manada göz ardı etmemesi için Sünni blokla ilişkilerine ivme kazandırdığını söyleyebiliriz Rusya'nın. Bu noktada tabii özellikle yine son 1-2 ayda Suudi Arabistan-Rusya arasında üst düzey diyaloglar artmıştı. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay Rusya'ya Suudi Arabistan 10 milyar dolarlık yatırım yapma kararı almıştı. Bu da bir manada hem kiri bir gereksinim oluşturuyor hem Suudi Arabistan'ın İran'ın uluslararası sisteme entegre olmasıyla ortaya çıkabilecek kendi açısından tehdide yönelik bir diğer aktörlerle, diğer küresel güçlerle ilişkilerini geliştirme gayreti hem de diğer açıdan Rusya'nın da İran'ı batıya yöneliminde dengeleme amaçlı Suudi Arabistan'la yakınlaşması bu açıdan önemli. Yine Suudi Arabistan'ın yine nükleer, barışçıl nükleer enerji noktasında Rusya ile ilişkilerini geliştirmeye çalıştığını, hatta bu konuda anlaşmalar netice itibariyle şu an basına açıklanmamış olsa bile anlaşma imzalamak istediklerini biliyoruz. Ya aynı şey Katar için de söz konusu. Barışçıl nükleer enerjinin üretilmesi noktasında Rusya ile işbirliği geliştirilmesi. Bunlar tabii netice itibariyle baktığımızda hem Rusya hem Körfez işbirliği ülkeleri ve Körfez ülkeleri arasında yeni dönemde ilişkilerin daha kuvvetli bir şekilde gelişeceğini ima ediyor. Bu noktada Lavrov'un gizli ben açıkçası Rusya'nın çıkarları açısından, yeni dönemdeki çıkarlar açısından, korunması açısından ilk adım olarak değerlendirilebilir. Bir son bir husus olarak belki burada bir de Kerry biliyorsunuz. Kerry de dediğiniz gibi sizin de belirttiğiniz üzere Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Kerry de şu an itibariyle Doha'da. Rusya, ABD ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları özellikle Suriye meselesinde dediğim gibi bir geçiş hükümeti konusunda anlaşma sağlayabilirler. Belki şu aşamada olmasa bile Ağustos sonu ve Eylül ayları itibariyle yine Moskova'da bu çerçevede bir toplantı düzenlenmesi planlanıyor. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem Rusya hem Suudi Arabistan ve belki de burada diğer aktörler de devreye giriyor. Türkiye ve İran'dan da temsilcilerin katıldığı ve bölgesel barışın sağlanması adına bir manada yeni bir söylem geliştirilebilir. Özellikle ben Suriye konusundaki gelişmelerin daha çok Eylül'deki toplantıya göre şekilleneceğini düşünüyorum sonra.
Evet. Değerli dinleyiciler, konuğumuz Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu uzmanlarından Kerim Has idi. İran'ın nükleer anlaşmasından sonra Orta Doğu'daki diplomatik hareketliliği, özellikle Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un son temaslarını ve Doha'daki buluşmaların arka planını konuşmaya çalıştık. O buluşmaları çerçeveleyen durumu, Kerry'nin de orada olduğunu belirtelim, Mısır'dan geçti. Çok teşekkür ediyorum Kerim Hocam katılımınız için.
Ben teşekkür ederim Ali Bey. İyi yayınlar diliyorum.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Dileğim universalni demokratiçki prinsipi
принятые. What's important to understand is that not everyone will feel.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali radyomuzda.